Ayrım 15, Canavar, Peter Benchley, sayfa 160. 18. Darling ile Mike Privateer'in kıç bölmesinde dizlerinin üzerine çökmüş, kazıdıkları boyanın yerini zımparalıyorlardı. Akciğerlerine toz gitmemesi için yüzlerine ameliyat maskesi ve gözlerini korumak üzere geniş camlı gözlükler takmışlardı. Privateer'in 6 yıldan beri sahibi Darling idi ve adam tekneye gözü gibi bakıyordu. Teknenin hiçbir yerinde delik bulunmamaktaydı. Ancak kıç bölme pek dar ve nemliydi. Sonunda nem ile tuz her şeyi kemirebilirdi. O gün Darling'in ruhsal durumu pek kötüydü. Teknenin boyasını kazımaktan tiksiniyordu. Sonbaharda altı boyanmak üzere Privateer kuru havuza alındığında tersanenin boya kazıma işini de yapmasını yeğlerdi. Ama tersane işi yaptığında her işçinin bir saatlik emeği için 40 dolarlık fatura çıkarıyordu. Parası olup da teknesini bir kızak üzerine çektirebilirse Darling alt boyayı da kendisinin yapıp yapamayacağını merak etmekteydi. Teknenin üzerine birisinin çıktığını ve güvertede yürüdüğünü işitti. Yukarıya baktı ve açık ambar kapağında şarpın dikildiğini gördü.
''Hey Marcus!'' diye seslendi.
''Sizi rahatsız ettiğim için üzgünüm Vip.''
''Hiç üzülme, şu tanrının laneti işten şeytan beni çekip alsa ona bile hoş geldin.'' derdim.
''Benim için bir şeye bakar mıydın?''
''Ne olursa olsun bakacağıma bahse girebilirsin.'' diyen Darling maskesini ve gözlüğünü çıkarıp merdivene doğru yaklaştı.
Patronu kendisine hitap edene değin Mike zımparalamayı sürdürdü.
''Gel sen de bak Michael, soluk alma fırsatını kaçırma.''
Sharp plaj avlusuna sarılı şeyi bir masanın üzerine koymuş ve kokudan kaçınmak üzere ondan uzak duruyordu. Darling yaklaşınca kötü koku onu rahatsız etti ve şöyle konuştu.
''Tanrım, bana ne getirdin evlat, ölü bir şey mi?''
''Pek aşırı derecede ölü bir şey.'' diyen Sharp, Horseshoe koyundaki yaşadıklarını Whip'e anlattı. Mike plaj avlusunu açarken Darling bir ucunu tuttu. Şimdi bir yerden sinekler çıkıp gelmiş ve denizde suyun üzerinde salınan iki martı havalanarak teknenin üzerinde daireler çizmeye başlamıştı. Denizci Mike,
''Balina!'' dedi.
Darling başını öne eğip onaylayarak ekledi. ''Üstelik yavru balina.'' Sharp sordu, ''Peki bunu nereden anladın?''
''Bu balina yağı ince bir tabaka halinde, henüz tam kalınlığına erişmemiş. 6-7 santimden sonra nasıl pembeleştiğine bak.''
Mike sordu, ''İspermeçet balinası mı?''
''Öyle olduğuna garanti veririm.''
''Bir gemi pervanesi mi onu doğramış?''
''Hayır.'' diye yanıtlayan Sharp ekledi, ''Onu ters yüz edelim bir kez.''
Balina yağını tersine çevirmek üzere Darling bir bıçağın kesici ağzını kullandı. Parlak gayrel iz bir gerdanlık gibi parıldıyor ve tam ortasındaki yarıktan eti görünüyordu. Mike ile Darling birbirlerine baktılar. Darling hafif sesle mırıldandı. O orospu çocuğu. Daha sonra kameraya girdi. Bir rafa uzanıp arandı ve sonunda kehribar renkli şeyi ortaya çıkardı. Elindeki pençeyi balina yağındaki dairesel çizginin ortasındaki yarığa batırdı. Pençe, yarığa aynen uymuştu. Darling bir kez daha, ''O orospu çocuğu.'' dedi. Sharp sordu, ''O dediğin nedir Whip?''
''Umarım düşündüğüm şey değildir.''
''Nedir o?'' Balina yağını gösteren Darling yardımcısı Mike'a hitap etti.
''Pisliği denize at, küçük balıklar onunla beslensinler.''
Sonra Sharp'a dönüp konuşmasını sürdürdü. ''Haydi seninle gidelim.''
''Nereye gidiyoruz?''
''Bir iki kitaba başvurmam gerekiyor.'' Darling evine kadar önden gidip yol gösterdi. Evin giriş yolunda kızının arabasını gördü ve ''Dağına da burada, ne işi var acaba?'' dedi. Daha önceleri Sharp Whip Darling'in evine hiç girmemişti. Ev tam anlamıyla alt üst edilmiş gemiye benzeyen klasik 18. yüzyıl Bermuda yapısıydı. Dayanıklı ağaç direkler çatıyı taşıyor, 30 santim kadar olan kirişler duvarları sarıyordu. Evdeki tüm dolap, masa ve döşemeler geniş kereste veren Bermuda sedir ağacından yapılmıştı. Bir zamanlar bir tür küf hastalığı sedir ağaçlarını yok etmeden önce ada sedir ormanlarıyla örtülüydü. İçine girdikleri oda serin, karanlık ve sedir ağacının keskin kokusuyla doluydu. Darling kapıda görününce iki kadın oldukları yerde ürküp sıçradılar. Onlardan genç olanı, yanık tenli, yüzü keskin atlı ve saçının rengi güneşten açılmış bir genç kızdı, bazısını ötekilerin üzerine kapatarak kağıtları birbirinin üstüne örttü.
Buna dikkat etmemiş gibi görünen Darling, "Hey, kertenkele!" diyerek kızına yaklaştı. "Seni buraya ne getirdi şu saatte?" diye sordu.
"Bazı tasarlama ve planlama işleri," diyen kız ekledi. "Başka ne olabilir ki?"
"Bu da piçleri koyda tutmanın bir yoludur. Marcus Sharp'ı tanıyorsun değil mi? Marcus, kızım Dana."
"Sizi tanıyorum," diyen Dana gülümsedi ve Sharp'ın elini sıktı.
"Genç adam, ben de sizi tanıdığıma sevindim," diyerek Dana'nın huzursuz ve beceriksiz olduğunu düşündü. Kız arkasını masaya dayıyor ve bir kağıt destesini kapamaya çalışıyordu.
Darling önden gidip oturma odasından geçirerek Sharp'ı duvarları kitap raflarıyla kaplı, çalışma masası ve iki iskemleyle döşenmiş küçük bir odaya götürdü. Odanın ışığını yakarken Darling, "Utanmam gerekiyor," dedi.
"Niçin?"
"Yazgımı bilime bağladığım için. Bilim adamlarının tek benimsedikleri bildikleridir. Bilmedikleri şeyleri olası ama kanıtlanmamış türden her durumu mitos olarak kabul ederler."
Sharp bakışlarını raflardaki kitaplarda gezdirdi. Burada Rachel Carson'dan Jacques Cousteau'ya, Samuel Eliot Morrison'dan Mendel Peterson'a ve Peter Freuchen'den Peter Matisse'ne kadar deniz hakkında yazmış tüm yazarların yapıtları var gibiydi. Ancak raflardaki kitaplar yalnızca deniz hakkındaki çalışmaları değil, madeni paralar, seramikçilik, camcılık, gemi leşleri, hazine ve silahlar gibi konuları da içermekteydi.
"Şimdi konuya girelim," diyen emektar denizci raftan kocaman kutusuna konmuş bir kitabı çekip adını yüksek sesle okudu. "Denizin Gizleri." Sonra kitabı kutusundan çıkarıp açtı. Sayfalarını karıştırırken şöyle konuştu. "Yaklaşık 10 yıl önce Kaliforniyalı birkaç akvaryumcu ile birlikte Cortez Denizi'ndeydim. Onlara tuhaf deniz hayvanlarının toplanmasında yardımcı oluyordum. Bir gece Meksikalı balıkçıların ışık yakarak balık tuttuklarını gördüm ve bakmak üzere onlara doğru yaklaştık. Kurşun ağırlıklı oltalarla kalamar avlıyorlardı. Bunlar 1-1,5 metre boyunda 25-30 kilo kadar çeken Humboldt türü mürekkep balıklarıydı. Onların böyle büyüklerini daha önce hiç görmemiştim. Balıkçılarla birlikte suya girmeye karar verdim. Suda maskemi takar takmaz mürekkep balığı denilen o piçlerden biri bana sarıldı. Hayvana vurdum ama inanılmaz bir çabuklukla kamçılarından birini uzatıp bileğimi yakaladı. Bir anda yüzlerce iğnenin bana battığını düşündüm. Hayvanın tam gözüne vurdum ve o elimi bırakıverdi. Orasının sağlıklı bir yer olmadığını düşünerek yukarı çıkmak üzere harekete geçtim. Birdenbire aşağıya doğru çekildiğimi duyumsadım. O lanet olası şeylerden 3 tanesi beni tutmuş karanlıklara doğru çekiyordu. Her zaman Tanrı'nın kalbinde aptal Bermudalı kulları için özel bir yeri vardır derim. Çünkü hayvanın kamçılarının tuttuğu yerler bir anda kopmuştu. Bunlardan biri ayağımdaki paletler, diğerleri kolumdaki derinlik geyici ile sırtımdaki torba idi. Hemen suyun yüzeyine çıktım. Bazı nedenlerle olmalı hayvan beni izlememişti, tekneye çıkabildim. Ama daha sonra bir ay süreyle hep karabasanlar gördüm.
"Sharp, tanrım," dedi.
Darling kitaptaki bir sayfayı açıp "işte burada var," diyerek kitabı arkadaşına uzattı.
"Nedir o?" diye soran Sharp orada bulunan resme baktı. Korkunç bir hayvanın 19. yüzyılda tahta oyma kalıpla basılmış bir resmiydi. Tarih öncesi çağdan kalmış bir yaratık gibi görünen hayvanın dev soğan şeklindeki bedeni ok başına benzer bir kuyrukla sona eriyordu. 8 tane kıvrım kıvrım kolu ile beden uzunluğunun 2 katı olan 2 kamçısı ve 2 dev gözü vardı. Resimde canavar suyun içinden çıkıyor ve yelkenli bir gemiyi parçalıyordu. Yıkıma uğramış gemiden insan bedenleri havaya fırlıyor ve gözleri korkulu bakışlarla dolu bir kadın canavarın gagasından sarkıyordu.
İşte beni yakalayan hayvanın büyük babası. Latince adı Architeuthis dux, yani okyanusta yaşayan dev mürekkep balığı.
"Sen karabasanlardan söz et. Onlar gerçek olamazlar değil mi?"
"Onlar gerçekten vardılar. Eh, pek seyrek görülüyordu ama gerçektiler," diyen Darling bir an duraladı. Sonra ekledi. "Aslında onlar gerçeklikten de öte bir şey, Marcus. Onlar orada vardı, şimdi de buradalar."
Sharp Darling'e baktı. "Haydi Vip, olmaz öyle şey," diye söylendi.
"Bana inanmıyor musun?"
"Tamam, belki de ünlü yazar Herman Melville'e inanırsın," diyen Darling uzandı ve raftan Moby Dick adlı kitabı çekti.
İstediği yeri bulana değin sayfaları karıştırdı.
Daha sonra yüksek sesle okumaya başladı. Ve şimdi biz gizemli denizlerin şimdiye değin insana açıklanmış en şaşırtıcı ve görkemli olayına tanık oluyoruz. Kocaman yumuşak etli bir kütle enine boyuna 200 metre uzunlukta ve krem renkli teniyle suyun içinde yatarak yüzüyor. Bedeninin ortasından sayısız uzun kol çıkıyor ve bunlar anakonda yılanlarının yuvası gibi bükülüyor, geriniyorlar. Sanki uzanıp da yetişebildikleri yerde ne varsa onu kör yılanlar gibi kapacaklar. Darwin kitabı kapatırken Sharp, Moby Dick hayal ürünüdür ve bir romandır dedi. Ama içindekiler tümüyle hayal ürünü değildir. Balina olayı bir gerçektir. Essex adlı geminin başına gelen olaylar temel alınarak yazılmıştır.
Gene de
sen gerçek bir olay mı istiyorsun? Onları bulacağım sana diyen Darling başka bir kitabı çekip çıkardı. Bu kitabın sırtındaki soluk yazıları okudu. Son Ejderha, yazarı Herbert Tally. Doktora yapmış bir bilim adamıdır ve şu yapıtı seni doyuma ulaştıracaktır. Yıllarca önce okurken kitabın bazı yerlerini işaretlemişti. Şimdi o işaretli yerlerden ilkini açıp bir kez daha yüksek sesle okudu. Dev mürekkep balığı hakkında 16. yüzyıldan, belki de daha önceki yıllardan beri yazılar yazılmaktadır. Kraken sözcüğünü hiç duymuş muydunuz? İsveççe'de kökleri havaya dikilmiş ağaç demektir. İnsanlar bu canavarın çevreye yılanlar gibi yayılan dokunma ve kavrama organlarıyla havaya kalkmış ağaç köklerine benzediğini düşündüler. Günümüzde kullanılan ve iyi tanımlama sağlayan sefalopod gibi terimlerden bilim adamları pek hoşlanıyor.
Sharp sordu, neden? O terim ne anlama geliyor ki?
Kafadan bacaklılar demektir. Terim aynen öyledir. Çünkü hayvanın ayakları tam kafasından çıkar diyen Darling, kitapta işaretli başka bir yeri çevirdi. İşte Marcus, aradığım burada diyerek bir kez daha okumaya başladı. Bu canavarlardan biri Hint Okyanusu'nda ortaya çıktı. Orada Pearl adlı iki direkli bir uskunayı sanki kontrplaktan yapılmış tekne gibi parçalayıp denizin dibine indirdi. Kazada herkesi öldürdü. Olaya 100'den fazla kişi tanık oldu. Darling kitabı kapağını çarparak kapadı ve konuşmasını şöyle sürdürdü. Lanet olsun, buradaki olayları ta başından anlayamadığım için kendime şaşıyorum. Oysa her şey öyle açık seçik ki. Denizde başka hiçbir canlı tekneleri bu hale getiremezdi. Evet, hiçbir şey. Hiçbir köpek balığı 12 metre boyundaki bir tekneyi parça parça edecek kadar güçlü değildir. Biraz duraladı ve ekledi. Et ve kemikten yaratılmış başka hiçbir yaratık bunu yapamazdı.
Ama bir şu tarihe bak diyen Sharp kitabı gösterdi. Olay 1874'te yaşanmış. Yakın bir tarihte değil ki.
Marcus, senin bulduğun balina yağının derisinde gördüğün izler vardı. Cebinden pençelerden birini çıkarıp havaya kaldırdı. Hangi türden yaratığın böyle bıçakları vardır diye sordu. İçinde giderek artan bir telaş yükseliyordu, düşündü. Bunun dev bir mürekkep balığı olduğunu varsayalım, ne yapabiliriz? Onu yakalamak mı, öldürmek mi gerekir? Peki nasıl? Eğer onu öldüremezsek ne yapar ve dev canavardan nasıl kurtulabiliriz? Raflardan bir takım kitapları daha çekip alan Darling, bazılarını Sharp'a uzatarak çalışma masasının arkasındaki iskemleye geçti. Kitaplardan birini önüne açıp, sen de oku, canavara ne yapabileceğimizi öğrensek iyi olacak dedi. İkisi de denizcilikle ilgili kitaplara gömüldüler. Dev mürekkep balığına ilişkin bilgiler yarım yamalak ve çoğu kez çelişkiliydi. Bazı uzmanlar hayvanın 15-20 metreden daha büyük olmadığını öne sürerken, ötekiler 30 metre ve daha büyük olanlarının tüm okyanuslarda yaşadığını ısrarla belirtiyordu. Kimi uzmanlar mürekkep balığının emici diskleri için diş ve kancaları içeriyor derken, öbür uzmanlar ya dişi ya da kancası olduğunu söylüyor, bazı uzmanlar da bunların mürekkep balığında hiç bulunmadığını ileri sürüyordu. Bazı okyanus uzmanları canavarın etinde fotoparlar olduğunu ve bunun da hayvanın yaşamsal parlaklığını arttırdığını belirtirken, diğer bilim adamları mürekkep balığında böyle bir madde bulunmadığını savunuyordu. Sharp önündeki kitabı bir süre okuduktan sonra, hiç kimse mürekkep balığı hakkında herhangi bir konuda diğer uzmanlarla fikir birliğine varmış değil diyerek ekledi. Bu da kötü bir haber. Buradaki tek iyi haber onların insana saldırılarının hepsinin geçen yüzyılda yaşandığının yazılmış olması.
Hayır, işte öyle değil diyen Darling elindeki Dr. Tally'in kitabını genç adama uzattı.
Öyle görünüyor ki bu canavara ilişkin hiçbir iyi haber olamaz dedi.
Sharp açık sayfaya bakarak lanet olsun. O tarih 1941 mi diye sordu.
Evet, hem de buradan çok uzakta gerçekleşmiş bir şey değil. Olayda torpido yemiş bir gemiden kurtulan 12 denizci bir can kurtaran salındaydı. Sal aşırı derecede yüklüydü ve bir iki denizci suda küpeşteye asılı duruyordu.
İlk gece karanlıkta bir çığlık duyuldu ve denizcilerden biri yok oldu. İkinci gece olay yinelendi. Üçüncü gece salın küpeştesinde bir kazıma sesi duydular ve denizciler kötü bir kokuyu duyumsadılar.
Evet, öyle görünüyordu ki dev bir mürekkep balığı denizcileri izliyor, gündüzleri derinde kalıp geceleyin ortaya çıkıyor ve kamçılarından birini uzatıp çevresini dinliyordu. Adamlardan birine dokunuyor, şimşek hızıyla onu yakalayıp denize çekiyordu. Denizciler şimdi canavarı biliyor ve ertesi gece onun için hazır bekliyorlardı. Bu yüzden bir kamçısı ortaya çıktığında onun üzerine atlayıp kestiler. Ama olayda denizcilerden biri fena halde yaralanmıştı.
Canavar oradan uzaklaştı ve bir daha geriye gelmedi. Yaralanan adamın derisinde madeni çeyrek dolar büyüklüğünde yara yerlerini gördüler. O denizciler canavarın ne olduğunu düşündüler dersin.
Parmağını biraz önce okuduğu sayfa üzerinde gezdiren Marcus Sharp, 8 metre boyunda, büyük bir station araba kadar dedi.
Darling bir dakika düşündü ve sonra sordu. Senin bulduğun balina yağının derisi üzerindeki dairesel izler ne büyüklükteydi?
Çapı 12,5 santim kadardı.
Hey tanrım diyen Darling ayağa kalkarken sözlerini sürdürdü. Şu lanet olası mürekkep balığı bir mavi balina büyüklüğünde olmalı.
Mavi balina büyüklüğünde mi?
Tanrı aşkına Vip, o zaman canavar senin teknenin iki katı büyüklüğünde olur. Ve lanet olası bir dinozordan bile daha iri demektir.
Mavi balinalar şu ana değin görülmüş en büyük hayvanlardır.
Beden kütlesi olarak evet haklısın ama boy bakımından değil. Üstelik kötülük yönünden de mavi balinalar bizim canavardan geride kalırlar.
İki adam dışarı çıkarlarken yemek odasından geçtiler. Charlotte başını kaldırıp, ''Whip, şu dev mürekkep balığından ne haber?'' diye sordu.
''Dev mürekkep balığı mı? Sen nesin? Bir tür medyum musun yoksa?''
''Şimdi radyo onun için öyle söyledi. Birisi plajda bir şey bulmuş ve akvaryumdaki bilim adamlarından biri demiş ki...''
''Evet Charlie, biz de onun dev bir mürekkep balığı olduğu sonucuna varmıştık.''
Bu gece kent lokalinde büyük bir toplantı yapacaklarmış. Balıkçılar, dalgıçlar ve yelkenciler toplantıya katılıyormuş. Tüm adada bir şamata başlamış.
Buna hiç şaşmadım.
O şey nedenli büyüktür sence?
Çok büyük.
Kadın masadan kalkıp Darling'in yanına gelerek kolunu tuttu.
William, bana söz ver dedi.
Haydi Charlie, aptalların dışında kimse böyle bir canavarın üzerine gitmez.
Söz gelişi Lyme St. John gibi değil mi?
Sen ne demek istiyorsun?
Doktor St. John radyoda canavarı yakalayacağını söyledi. Bermuda'yı korumak için kendisinin ve adamlarının bu işi nasıl yapacaklarını bildiğini anlatıyordu.
Hiç şansı yok diyen Darling konuşmasını şöyle sürdürdü. Doktor St. John canavarın karnına inip sona erecek ve bu da hepimiz için iyi bir kurtuluş olacak.
Adam eğildi, karısını öpüp masanın üzerindeki kağıt destesine bakarak sordu.
''Siz kızlar ne iş çeviriyorsunuz? General Motors şirketini devir mi alıyorsunuz yoksa?''
''Bir şey yapmıyoruz.'' diyen Charlotte kocasının öpüşüne karşılık vererek ekledi. ''Sen git şimdi.''
Ayrılıp masaya doğru giderken aklına bir şey gelmiş gibi durdu ve ''Seni telefondan aradılar.'' dedi.
''Kimler aradı beni? Ne istiyorlarmış?''
Ne istediklerini söylemediler. Uzun konuştuğum adam yabancıydı. Kanadalı aksanı vardı. Senin zamanının elverişli olup olmadığını öğrenmek istedi.
Hangi iş için elverişli olacakmışım? Neyse boş ver, ben tahmin edebilirim. Onlar bir kez daha ararlarsa 10 dakika öncesine kadar zamanımın elverişli olduğunu söylersin. Şimdi birdenbire emekliye ayrıldığımı düşünmeye başladım.
15. ayrımın sonu. Sayfa 170.